Ayrım 34, sayfa 251. Tevbeyi salih amellerle desteklemek. Tevbede acele edip bunu hayırlı amellerle kuvvetlendiren, müttaki kulların affedileceği haber verilmiş ve onlardan övgüyle bahsedilmiştir. Bu sebeple Davud, iki tarafı da dinlemeden acele hüküm vermek suretiyle zelle işlediğinde, hemen Rabbine istiğfar etmiş, rükû ve secdeye kapanarak Allah'a yönelmiştir. Sad 24. Hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Bir kul herhangi bir günah işlediğinde kalkar, güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılar ve Allah'a istiğfar ederse Cenab-ı Hak muhakkak o kulunu mağfiret buyurur. Sonra Resulullah şu ayeti kerimeyi okumuştur. Onlar bir kötülük yaptıkları veya kendilerine zulmettikleri zaman küçük büyük herhangi bir günah işlediklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe ve istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler. Ali İmran 135, Ebu Davud, Vitr 26/1521, Tirmizi, Salat 181/406, Tefsir 3/3006, Ahmet 1-2. Resulullah Efendimiz günahından tevbe etmek isteyerek yanına gelen bir kişiye, annesine iyilikte bulunmasını tavsiye etmiştir. Annesinin hayatta olmadığını öğrenince de teyzenin anne makamında olduğunu ifade ederek ona iyilikte bulunmasını söylemiştir. Tirmizi 1-6, Ahmet 2-13-14. Ayet-i kerimede temas edilen hususlardan biri de günahları sadece Allah Teala'nın bağışlayabileceğidir. Günahlar Allah'a karşı yapılan bir itaatsizlik olduğundan onları Allah'tan başka hiç kimse affedemez. Bakınız Ali İmran 129-135, Araf 149. Tevbe edip Allah'tan af dilemenin ifade ettiği mana çok mühimdir. Kul bu anlayışla kendisine hesaba çekecek ve günahlarını affedebilecek bir Rabbinin varlığını ve onun ilim, kudret gibi yüce vasıflarını gönülden kabul etmiş olmaktadır. Buhari Tevhid 35, Müslim Tevbe 29. Bu sebeple tevbe Cenab-ı Hak katında çok büyük bir anlam ifade eder ve umumiyetle affa sebep olur. Diğer taraftan müminler Allah'ın kereminden daima ümit vardırlar. Ebu Hüreyre şöyle anlatır. Bedevinin biri peygamberimize geldi ve "Ya Resulullah, kıyamet günü mahlukatı kim hesaba çekecek?" diye sordu. Efendimiz "Allah Azze ve Celle" buyurdu. Bedevi, "Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki kurtulduk" dedi. Resulullah, "Bunu nasıl anladın ey Arabi?" buyurdu. O da, "Çünkü kerem sahibi olan biri bir suçluyu cezalandırmaya muktedir olduğunda ona ceza vermez, affeder" dedi. Beyhaki Şuab 1-246, Ali el-Muttaki 14-628/39749. Cenab-ı Hakk'ın lütfu ve merhameti o kadar boldur ki vakti geçmeden hakkıyla tevbe edenleri affettiği gibi günahlarını da sevaba çevirmektedir. Ayet-i kerimede bu durum şöyle müjdelenir. Ancak tevbe ve iman edip salih ameller işleyenler başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir. Kim tevbe edip salih ameller işlerse şüphesiz o tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Furkan 70-71. Ayetlerde dikkat çeken mühim bir husus vardır ki o da şudur. Tevbe ve istiğfarın kabul edilebilmesi için bunların sadece dilde ve gönülde kalmaması, salih amellerle tasdik ve takviye edilmesi gerekir. Zira günahlardan sonra yapılan salih ameller onların menfi tesirini ortadan kaldırmaya ve bir daha günahlara dönmemeye yardımcı olur. Kefaret. Bazı günahlardan arınmanın bir yolu olan kefaret, fakirleri doyurup giydirmek, kurban kesmek veya oruç tutmak suretiyle nefsi günah kirlerinden temizlemeyi hedefler. Maide 89-95, Mücadele 3-4. 5 vakit namaz, cuma namazı, Ramazan orucu, hac gibi bazı ibadetler de büyüklerinden kaçınıldığı takdirde küçük günahlar için kefarettir. Onların affedilmesine sebep olur. Bakınız Buhari, Hac 4, Muhsar 9-10, Müslim Taharet 14-16, Hac 438, Tirmizi Mevakit 46, Hac 2, Nesai Hac 4, İbn-i Mace İkamet 79, Menasık 3. Günaha kalmayan kişinin ise derecesini yükseltir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler, kötülükleri, günahları giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. Hud 114. Kur'an-ı Kerim'de küfür dışında kalan günahlara ait cezaların Allah'ın dilemesine bağlı olarak tevbe, mesela bak Maide 39, Taha 82, Furkan 70-71, ibadet ve taatte bulunma, Hud 114, büyük günahlardan kaçınma, Nisa 31, dünyada cezasını çekme, Nisa 92, Maide 38, 89, 95, Kereşe, Maturidi, Kitab-ı Tevhid, sayfa 361, AMLF, Tevilat, VR 126B, zaruret halinde ve cebir altında bulunma, Bakara 173, Nahl 106, şehit olma, Miftahu Künizis Sünne, sayfa 259, hastalık, musibet ve felaketlere maruz kalma, AE, sayfa 148-149, 463 ila 465 gibi durumlarda, ayrıca şefaat veya ilahi lütufla, Nisa 48, Yusuf 87, Zümer 53, affedileceği bildirilmektedir. Ancak kul hakları bunun dışındadır. Bunlardan tevbe edilse bile zarara uğrayan kişi hakkını helal etmediği müddetçe affedilmezler. Şu bir gerçektir ki günah olan bir davranışı hiç yapmamak affedilmekten daha kolay ve daha üstündür. Hazreti Ömer, günahtan sakınmak tevbe ile uğraşmaktan daha kolaydır buyurmuştur. Günahkar bir insan tevbe edip affedilse bile çok şeyler kaybeder. Mevlana Hazretleri bunu ne güzel ifade eder. Evet, af vardır. Lakin hırsız affedilse bile canını kurtardığı için sevinir. Yoksa vezir veya hazine emini olmak hırsız için mümkün müdür? Mesnevi Cilt 5 Beyt No 3153-3154. Müminler kendi günahlarından tevbe etmenin yanında diğer kardeşlerinin affedilmesi için istiğfar etmekle de emredilmişlerdir. Kur'an'da meleklerin ve Peygamber Efendimizin müminler için af dilediği haber verilmektedir. Mümin 7-9, Şura 5, Ali İmran 159, Nisa 64, Muhammed 19, Münafikun 5. Son devir İslam alimlerinden Ali Ulvi Kurucu Hoca şöyle anlatır. 1991 senesinde Medine-i Münevvere'de teravih namazı kılıyorduk. İmam Şeyh Eyüp'tü. Ürdünlü yaşlı bir baba ile iki oğlu önümde namaz kılıyorlardı. İmam Bayati makamında çok hazin bir sesle Şura suresinin başından okumaya başladı. Ha, mim, ayn, sin, kaf. Aziz ve hakim olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, uludur. Neredeyse yukarılardan gökler çatlayacak, melekler de Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar ve yeryüzündeki müminler için mağfiret diliyorlar. İyi bilin ki Allah çok mağfiret eden, çok merhamet edendir. Şura 1-5. İmam 5. ayeti okuyunca önümdeki ihtiyar birden yere düştü. İki oğlu selam verip yandaki bidondan zemzem getirdiler. Saftaki insanlar da acaba öldü mü diye endişelendiler. İhtiyar zat oğullarına namazınıza devam edin diye eliyle işaret etti. Onu sağ tarafına yatırdılar. Birisi abasını çıkarıp başının altına koydu. İhtiyar durmadan ağlıyordu. Namaz bitince herkes geçmiş olsun, geçmiş olsun deyip gittiler. Ben kaldım. İhtiyar için için ağlamaya devam ediyordu. Yaklaştım. Geçmiş olsun amca, hayırdır inşallah dedikten sonra yavaşça ve nezaketle sordum. Amca, ayeti kerimeden mi müteessir oldunuz? Hazreti Ömer Efendimiz'e de böyle olmuştu. Birisi Vettur suresini okuyormuş, Hazreti Ömer de böyle düşüp bayılmış. Ben böyle deyince ihtiyar amca ağlayarak şu cevabı verdi. Şeyh Eyüp, melekler de Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar ve yeryüzündeki müminler için mağfiret diliyorlar. Ayeti kerimesini okurken baktım mihrapta Peygamberi Zişan Efendimiz duruyor. Melekler ümmetime dua ve istiğfar ederler de ben etmez miyim diyerek dua ediyordu. Gözümün önünde öylece tecelli edince dayanamadım, ayaklarım vücudumu taşıyamadı ve yere yığıldım. M. Ertuğrul Düzdağ, Üstad Ali Ulvi Kurucu, Hatıralar, İstanbul 2007, 3-377-378. Mümin kardeşimiz için istiğfar. Kur'an-ı Kerim'de bütün Müslümanların birbirlerini kardeş bileceği ve daima sonra gelenlerin önceki kardeşleri için Allah'tan af dileyeceği şöyle ifade edilir. Daha önceden Medine'ye yurt edilmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri severler ve onlara verilen ganimetlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Bunların ardından gelenler şöyle derler. Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz şüphesiz ki sen çok şefkatli ve çok merhametlisin. Haşr 9-10. Müminlerin tevbe, istiğfar ve dua hususunda birbirleriyle yardımlaşmalarına dair güzel bir misali Yezid bin Esam şöyle anlatır. Şam ehlinden güçlü kuvvetli, nüfus sahibi bir kimse vardı. Zaman zaman Hazreti Ömer'in yanına gelirdi. Bir ara Ömer o kimseyi göremez oldu. Çevresindekilere, "Falan zat ne yapıyor? Artık görünmez oldu." dedi. "Ey müminlerin emiri, o kendisini şaraba verdi," dediler. Hazreti Ömer hemen katibini çağırarak, "Yaz, Ömer bin Hattab'dan falan kimseye, sana selam olsun. Kendisinden başka ilah olmayan, günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden, azabı çetin ve ihsanı bol olan Allah'a hamd ederim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur, dönüş ancak onadır." Ömer mektubu yazdırdıktan sonra arkadaşlarına dönerek, "Allah'a yönelmesi ve Allah'ın tevbesini kabul buyurması için kardeşinize dua ediniz," dedi. O zat Hazreti Ömer'in mektubunu alınca, "Allah günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden, azabı çetin olan." Bu cümle Mümin suresinin 3. ayetinden alınmıştır. Bu sebeple o zat sonraki sözünde Allah'ın kendisini hem korkuttuğunu hem de af vaadiyle rahatlattığını söylemektedir. Cümlesini tekrar tekrar okudu. "Allah beni hem azabıyla korkutmuş hem de günahlarımı affedeceğini vaat etmiş," diyerek ağladı ve güzelce tevbe etti. Hazreti Ömer bunu haber alınca arkadaşlarına, "İşte böyle yapınız. Bir kardeşinizin yoldan çıktığını, günaha saplandığını gördüğünüzde onu doğru yola getirmeye, Allah'ın affına güvendirmeye çalışınız. Tevbesini kabul buyurması için de Allah'a dua ediniz. Kendisine beddua ederek aleyhinde şeytana yardımcı olmayınız," dedi. İbni Kesir, Tefsir 4-76, Ebu Nuaym, Hilye 4-97-98. 11. Dua. Dua kelimesinde çağırmak, seslenmek, istemek ve yardım talep etmek manaları olup, daha çok küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya vaki olan talep ve niyaz anlamında kullanılır. Dua, Allah'ın azameti ve uluhiyeti karşısında kulun aczini itiraf etmesi, muhabbet ve tazim duyguları içinde Allah'ın lütuf ve yardımını talep etmesidir. Dua, kulun bütün samimiyetiyle yüce yaratana yönelerek onu zikretmesi, methetmesi, tesbih etmesi, yüceltmesi ve ondan istek ve taleplerde bulunmasıdır. Bu sebeple dua, dini duygu ve yönelişin birbirine yakın olan zikir, tesbih, hamd, sena, şükür, tevbe, istiğfar, istiaze ve benzeri tezahürlerinin umumi çerçevesini teşkil eder. Dua, sınırlı, sonlu ve aciz olan varlığın, sınırsız ve sonsuz kudret sahibi olan Allah ile kurduğu bir bağlantı ve ona yaklaşma gayretidir. Bu sebeple insanoğlu tarihin hiçbir devrinde duadan uzak kalmamıştır. Din psikolojisi araştırmalarına göre insan tabiatının ahlaki ve kutsi temayüllerinin ihmal edilmesi, onu manen kör bir varlık haline getirmekte ve bu durum onun huzurlu ve topluma faydalı bir şahsiyet olarak yetişmesine mani olmaktadır. Günümüz şartlarında gönül huzuruna kavuşabilmek için gerekli ruhi ve bedeni hususları temin eden duaya daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Samimi dualar sayesinde insanlar zihinlerindeki gerginliği giderme, fikirlerini billurlaştırma ve medeniyetin ezici bir yük haline getirdiği çetin hayata tahammül edebilme imkanını bulabileceklerdir. Bakınız Selahaddin Parladır, Dua Mat, Diya 9, 532, A. Carroll, Dua, sayfa 9. İnsanlar yaratıldıkları ilk günden beri şuurlu veya şuursuz bir şekilde dua ederler ve dualarına karşılık bulurlar. İnançlısı da inançsızı da duadan müstani kalamaz. En katı kalplisinin bile hayatta karşılaştığı zorluklar ve tehlikeler karşısında gayri ihtiyari duaya sarıldığı görülür. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. İnsana bir sıkıntı dokunduğunda gerek yan üstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken her halinde bu sıkıntıdan kurtulmak için bize dua eder. Fakat biz ondan sıkıntısını kaldırdığımızda sanki kendisine dokunan bir sıkıntı sebebiyle bize hiç yalvarmamış gibi geçip gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Yunus 12. İnsana bir sıkıntı dokunduğunda bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimiz zaman bu bana ancak bilgim sayesinde verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır fakat çokları bilmezler. Zümer 49. İnsanın ihtiyaç ve sıkıntıları giderildiği, kendini emniyette hissettiği ve başarılı gördüğü zamanlarda dua isteği zayıflar. Hatta kendi güç ve kabiliyetlerini gözünde büyütüp bencil ve nankör davranır, zalimce hareket ederek Allah'tan yüz çevirir. İsra 67, Lokman 32, Zümer 8, Fussilet 51. İnsanın bu zaafını gidermek ve onu terbiye etmek maksadıyla İslam, dini inanç ve hissiyatın insan şuurunda mümkün olduğu kadar canlı ve tesirli bir halde tutulmasına ihtimam gösterir. Bunu sağlamak için de bazı dua ve ibadetleri insan için bir vazife haline getirir. Sıkıntı ve zorluk zamanları yanında, refah ve rahatlık durumlarında da insanın Allah'ı hatırlamasını ister. Mesela dua ve zikir manasına gelen namazın müminler için günün belli vakitlerinde yerine getirilecek bir vazife olması, Nisa 103, bunun tezahürlerinden biridir. Allah duaları kabul eder. Allah Teala kullarının dualarına hep icabet etmektedir. Bu durumu Zekeriya gizli bir sesle yaptığı şu niyazıyla ifade etmiştir. Rabbim, iyice yaşlandım, kemiklerim zayıfladı, saçım başım ağardı. Beyazlık her tarafı saran alev gibi başımı kaplayıverdi. Ve ben Rabbim sana her ne için yalvardıysam asla mahrum kalmadım. Meryem 3-4. Şu hadise de bunun delillerinden biridir. Cabir bin Süleym, Peygamber Efendimizle ilk görüşmelerinde, "Sen Allah'ın Resulü müsün?" diye sormuştu. Allah Resulü, "Ben bir sıkıntı ve darlık geldiğinde, dua edince, senden o sıkıntı ve darlığı gideren, bir kıtlık yılı isabet ettiğinde, dua edince senin için mahsul bitiren, ıssız bir çölde bineğin kaybolduğu zaman, dua edince onu sana geri getiren, o Allah'ın Resulüyüm." cevabını verdi. Ebu Davud, Libas, 25 bölü 4084. Elmalılı M. Hamdi Efendi bu gerçeği ne güzel ifade eder. Hiçbir mahlukunun herhangi bir talep ve niyazını tamamen reddetmek şanından olmayan ve sadırlarda olanı bilen Allah Teala huzurundan kovduğu iblisin bile ricasını mutlak surette reddetmeyerek sen eceli tehir edenlerdensin buyurmuştur. Hak dini Kur'an dili 3-2135 Araf 14. Cenab-ı Hak kullarının dualarını kabul ettiğine göre kullar da talepleri yerine gelince Allah'ı unutmamalı ve onun emirlerine karşı gelmekten sakınmalıdır. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Kullarım sana beni sorarlarsa ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin isteğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulabilsinler. Bakara 186. Dua aynı zamanda Allah'ın büyüklüğünü ve kudretini kabul etmenin bir göstergesidir. Bu sebeple kulluğun temel şartıdır. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, icabet edeyim çünkü bana ibadet, dua etmeyi kendilerine yediremeyenler cehenneme zelil olmuş bir halde gireceklerdir. Mümin 60. De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Furkan 77. Resulullah Efendimiz de insan için duanın ne kadar lüzumlu olduğunu şu hadisi şerifleriyle ifade buyurmuştur. Dua kulluğun özüdür. Tirmizi Deavat 1/3371. Allah katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur. Tirmizi Deavat 1/3370. Allah'ın fazlından isteyiniz. Zira Allah Teala kendisinden istenilmesinden hoşlanır. Tirmizi Deavat 115/3571. Bütün ihtiyaçlarınızı Allah'tan isteyin. Hatta ayakkabı bağınızı bile. Çünkü Allah kolaylaştırmazsa ayakkabı bağını elde etmeniz bile kolay olmaz. Beyhaki Şuab 2 41/1118. Peygamber Efendimizin her tavsiyesine sıkı sıkı sarılan Abdullah bin Ömer şöyle demiştir. Her işimde Allah'a dua ederim. Hatta hayvanımın yürüyüşüne genişlik ve kolaylık vermesi hususunda bile. Bundan dolayı beni sevindiren sonuçlarla da karşılaşırım. Buhari El Edebül Müfret No 628. Kur'an-ı Kerim'de duanın sadece Allah'a yöneltilmesi önemli vurgulanmış, Allah'tan başkasına dua ve ibadet edilmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Zümer 2-3-11-14, Şuara 213, Kasas 88. Allah'tan başkasına dua edenler, ağzına su gelsin diye suya doğru ellerini açan fakat elleri boş kalan kimselere benzetilmiştir. Halbuki Allah'ın dışında kendilerine dua edilenler de onun kulları ve yaratıklarıdır. Bu sebeple Allah'tan başkasına dua etmek açık bir sapıklıktır. Ra'd 14, Araf 194-195, Nahl 20, Hac 12-13. Nasıl dua edilmelidir? Duanın nasıl yapılması gerektiğine dair bazı rivayetler vardır. Bunlardan birinde şöyle denir. Resulullah bir adamın namazda Allah Teala'yı sena etmeden ve Peygamber Efendimiz'e salavat getirmeden dua ettiğini duymuştu. Bunun üzerine şu adam acele etti buyurdu. Sonra adamı çağırıp ona veya bir başkasına sizden biriniz namaz kıldığı vakit önce Rabbini tazim ve sena etsin, sonra peygambere salavat getirsin, bundan sonra da istediği şekilde dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Vitr 23/1481. Demek ki hamdele ve salveleden sonra samimi bir kalple ve ne dediğimizi bilerek şuurlu bir şekilde dua etmeliyiz. Mümin büyük bir tevazu ile herkesten çok kendisinin mağfirete ve rahmeti ilahiyeye muhtaç olduğunu düşünüp, evvela kendisine, sonra da yakından uzağa doğru diğer insanlara dua etmelidir. Nitekim Resulullah birisinden bahsedip de ona dua edeceği zaman önce kendisine dua ederek başlardı. Tirmizi Deavat 10/3385. Duanın kabul edilmesi için en mühim şartlardan biri de helal gıda ile beslenmek ve hayatı helal malla idame ettirmektir. Duanın kabulü birkaç türlü olabilir. Bir defasında Resulullah, bir Müslüman dua eder de günah bir şeyi istemez veya akrabasıyla alakasını kesmeyi arzu etmezse, Allah ona şu üç şeyden birini mutlaka lütfeder. Ya dileğini hemen yerine getirir, ya isteğini onun için ahirete saklar veya duası nispetinde bazı kötülükleri ondan uzaklaştırır buyurmuştu. Efendimizin bu sözü üzerine orada bulunanlardan biri, o takdirde biz Allah'tan çok şey isteriz deyince Resul-i Ekrem, Allah'ın lütfu sizin istediğiniz şeylerden daha çok ve geniştir buyurdu. Ahmet 3-18, Tirmizi Deavat 115/3573, 9/3381. Duanın belaları def ettiğini ifade eden bir hadisi şerifte şöyledir. Mallarınızı zekatla koruyunuz. Hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz. Belalara karşı da dualarınızı hazırlayınız. Ebu Nuaym, Hilyet 2:10-4:237. Yapılan duaların günahlara kefaret olduğu da bildirilmiştir. Muvatta, Kur'an 36.